Hoş geldiniz herkes. Çok iyi görünüyorsunuz. Evet, niçin İsa Mesih çağımıza öldü? Okay, şimdi bugün Kapalı Çarşı dolaşıyorsanız, antika dükkanlarda Hristiyan kolyelerini bulabilirsiniz. Genellikle kolyeler haç şeklinde yapılmıştı. Çağımı bir idam şekli olmasına rağmen Hristiyanlar haça takıyor. Ne kadar tuhaf değil mi? Mesela boynumu ben bir dağ ağacı ya da bir elektrikli sandalyeye taksaydım çok garip olurdu. Belki deli olduğumu düşüneceksiniz. Çağımı insanlık tarihinde bilinen en zalim idam biçimlerinden biridir. Öyle ki İsa'dan sonra 315 yılında bu idam biçiminin aşırı zalim olmasından dolayı Roma İmparatoru tarafından yasaklandı. Buna rağmen çağımı Hristiyanlığın sembolü olmuştu. İncil'in öğretişini çoğu İsa Mesih'in ölümü ve diriliş hakkındadır. Hristiyanlar kilisede sık sık Rab'bin sofrasında Mesih'in kırılmış bedeni, dökülen kanı anıyorlar. Genelde ünlü bir insan hayatının bıraktığı etkinliği sayesinde hatırlanır. Ancak İsa Mesih ölümün etkisi sayesinde hatırlanır. Ama çağımı imanımızın ve hayatımızın merkezidir. Kutsal kitap diyor ki, İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü. Bu bizim için iyi haber, müjdemiz. Ama bu ne demek? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bunun iyi haber olduğunu anlamak için ilk olarak bir kötü haber olduğunu anlamak gerekiyor, değil mi? Baştan başlayalım. Başlangıçta Tanrı her şeyi yarattı. Evreni, galaksileri, güneşi, yıldızları, dünyayı yarattı. Dağları, denizleri, nehirleri yarattı. Ağaçları, bitkileri, her tür hayvanı, her tür kuşu, her sürüngeni, her böceği bile yarattı. En son insanları yarattı. Tevrat diyor ki, Tanrı kendi suretinde kendine benzer insanı yarattı. Bu ne demek Tanrı kendi suretinde? Biz ne Tanrı ne de Tanrılarız. Ne var ki Tanrı'nın niteliklerinin bazıları insanlarda yansıtılır. İnsanların iyi özelliklerinin kaynağı Tanrı'dır. Mesela güzelliği ve ahengi yaratma arzumuz Tanrı'dan geliyor. Ayrıca sevgi, umut, sevinç, azim, fedakarlık yine Tanrı'dan geliyor. Dünya tarihi boyunca harika eserler, sanat ve mimari gördük ve hala inanılmaz buluşlar ortaya çıkıyor. Aynı biçimde insanlar kahramanlık, fedakarlık ve cesurluk yapıyorlar. İnsanın her iyi bir özelliği Tanrı'nın özelliklerinin yansımasıdır. Bildiğiniz gibi Aden bahçesinde her yaratı şey iyiydi, güzeldi, mükemmeldi ve Tanrı ilk insanlar Adem ve Havva'ya her şey sağladı. Adem ve Havva'nın Tanrı'yla olan ilişkisi çok yakın ve güzeldi. Lakin bu mükemmel bahçeye günah girdi. Artık Tanrı'nın güzel yaratılış yıkılmaya başladı. Tanrı şöyle söylemişti. Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin. Ama tek bir ağaçtan, ağaçtan yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Şeytan yılan şeklinde bahçeye girerek Adem ve Havva'yı ayartır. Kutsal kitap yaratılış bölümünden okuyalım şimdi.
İnsanın günahı. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Adem yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın yılan beni aldattı. O yüzden yedim diye karşılık verdi.
Teşekkür ederim. Ne yazık ki Rabbimiz insanlara her şey verdiği halde onu dinlemediler. Onlar baş kaldırıp günah işlediler. İnsanlar günah işlemesi ya da günah işlememesini gösteren uzun bir liste olduğunu düşünüyor. Her din, her kültürün kendi listesi var. Ama aslında günah yaptığımız bir şey değil. Günah olduğumuz bir şeydir. Biz günahkarlarız. Günahın kökü kibir ve bencilliktir. İlk insanlar Tanrı'dan daha iyi bildiklerini sandıkları için ona itaat etmediler. Bunu biliyoruz çünkü Rab demişti, o ağaçtan yersiniz kesinlikle ölürsünüz. Ama belki buna inanmadılar. Tersine şeytanının sözlerini Tanrı gibi olacaksınız dinleyip şeytana inandılar. Bu yüzden onlar günah işlediler. Bu kibirdir ve her birimizin yüreğinde aynı kibir ve bencillik var. Adem bahçesine tekrar dönersek Adem ve Havva'ya günahtan dolayı ne olduğuna bakalım. Ayet 7'den okuyayım. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Ayet 8. Günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Adem bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim dedi. Günah işlemeden önce çıplaktılar ama utanmadılar. Hiç utanç yoktu. Lakin günah işledikten sonra çıplak olduklarını anlayıp utandılar. Aynı zamanda Rab'dan korktukları için Rab'dan gizlendiler. Ayet 11 başka bir sonucu görebiliriz. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yemeyi dediğim ağaçtan mı yedin? Adem, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı. Rab Tanrı kadına ne diye bu yaptın diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı. O yüzden yedim. Karşılık verdi. Adem Hava'ya suç attı ve Hava şeytana suç attı. Hey, hala insan aynı şekilde davranıyor değil mi? Günahın ilk sonuçları görebiliriz. Utanç, korku ve suç insana verildi. Ondan sonra ayet 16 Rab Tanrı kadına çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ve ayet 17 Tanrı Adem'e toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Günahın ikinci sonucu şu. Acı çekme ve lanetler oldu. Sonra ayet 19'da Tanrı dedi insana. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Rab Tanrı Adam'ı Aden bahçesinden çıkardı, onu kovdu. Ne kadar acı bir alıntı. Günahın üçüncü sonucu şu, ölüm dünyaya girdi. Tanrı ve insan arasında büyük bir boşluk oldu. Artık insanlar ölmeye başladılar. İnsanın Tanrı ile çok yakın, mükemmel olan ilişkisi bozuldu. Cennetin yerinde cehennem oldu. İlk insanlardan kuşaktan kuşağa bize kadar günahın sonuçları aynı geçti. Dünyanın her dört bir yanında bir veybe gibi günah, utanç, korku, suç, lanetler, acı çekme ve ölüm yayılıyor. Günah hepimizi bozup mahvediyor. İncil'de böyle yazıldı. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ve tekrar Romalılar 6. Günahın ücreti ölüm. Çok kötü bir resmi çizdim, özür dilerim. Ama ciddi bir problem olsaydı, mesela ciddi bir hastalığınız olsaydı, ben boşver, hiçbir şey değil desem, gerçek arkadaş olmazdım. Dost acı söyler. Eğer benim ciddi hastalığım varsa, ameliyat olup tedavi almak isterim. Gerçekten, günah çok ciddi bir hastalık. Tedavi olmazsak ölümcül bir hastalık. Biz de kendimizi günahtan kurtaramazsak ruhsal olarak öleceğiz. Yani sonsuz cezaya, cehennemde yaşayacağız. O zaman nasıl kurtarabiliriz? Birçok insanla iyi işler yaparak, yani çok sevap kazanarak kendini kurtarabileceğini sanıyor. Ama bu yanlış. Kendimizi kurtaramıyoruz. kutsal kitap diyor ki bütün doğru işlerimiz kirli paçavra gibi. Şimdi ben bir resmi çiziyorum. Bu Tanrı. Okay. Çok çok iyi, çok güzel, çok görkemli bir yerde. Ve önceden insan Tanrı'da oturuyorduk. Ama maalesef günahtan dolayı çok çok derin düştü insanlar. Çok derin bir çukura düştü. Ve insanlar orada ve çok çok derin bir çukur vardı. Ve burada insanlar, sen, ben, belki sen bana söylersen, ama ben iyi bir insanım ben. Belki benden sen daha iyi olabilir. Belki sen orada, ben orada. Ha? Biz birbirimizi kıyas etmemeliyiz. Tanrı'ya kıyas etmeliyiz. Ve Tanrı, biz evet, bazı insanlar daha iyi, başka bir insan. Ama Tanrı'ya göre hepimiz mahvoltuz. Nasıl yapabiliriz? İyi yaparak sadece belki burada yok. Ama hamdolsun, bir çare var. İyi haber var. Rab bizi çaresiz bırakmadı. O bize geldi, bizi kurtarmak için. Bu önceki ayet, Romalılar 6:23 devam ediyor. Günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın amanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır, hamdolsun. Başlangıçta Tanrı'nın bir planı vardı. Kurtuluş bir planı. Tanrı bizi o kadar sevdi ki inanılmaz bir kurtuluş planı yaptı. Tekrar yaratılış bölümüne bakalım. Bölüme 3, ayet 15 okuyayım. Yılan hakkında şöyle yazılıyor. Kadının soyu senin, yani şeytanın, başına ezecek. Sen onun, yani İsa'nın, topuğuna saldıracaksın. Şeytanın başına ezecek olan kadının soyu kimdir? İsa Mesih. Evet, ama ne demek? Ayet 15, kadının soyunun, yani İsa'nın topuğundan bahsetti. Onun topuğuna saldıracaksın diyor. Çarmıhta İsa'nın bedeni kırıldı. Kanı akıtıldı. Ama üçüncü gün İsa dirildi, hamdolsun. Aslında çarmıhtayken İsa'nın ölümü ve diriliş aracılığıyla şeytan yenildi. Şeytanın başı ezildi. Ölümün ve günahın gücü yok edildi. İsa büyük bir zafer kazandı. Tabi dünyada şeytan hala dolaşıp çalışıyor. Ama Mesih İsa ölümcül bir vuruş yaptı ona. İsa'nın ölümü sayesinde bir gün geliyor ki şeytan, ölüm, hastalık, her tür dert ve kötülük sona verilecek. Ama İsa'nın ölümü aracılığıyla nasıl ölümün ve günahın gücü yok edildi? Şimdi Tevrat'tan başka bir ünlü gerçek bir hikayeye size anlatayım. Bu İbrahim peygamberin hikayesi. Bir gün Tanrı İbrahim peygamber Tanrı İbrahim peygambere sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git, orada sana göstereceğim bir dağda İshak'ı kurban olarak sun dedi. İbrahim sabah erkenden kalkıp İshak'ı yanına alıp yola çıktı. 3 gün boyunca yürüdüler. 3. gün İshak babasını, baba ateşle odun burada ama kuzu nerede diye sordu. İbrahim, kuzuyu Tanrı sağlayacak diye cevap verdi. O yere gelince İbrahim bir sunak yaptı. Odunları üzerine koydu. Oğlunu bağlayıp sunağa yatırdı. Keskin bıçağı elinde aldı. Elini kaldırdı ama o anda bir ses duydu. İbrahim, çocuğu dokunma, bir şey yapma diye melek bağırdı. İbrahim çevresine bakınca çalılara takılmış bir koç gördü. O çabuk gidip koçu aldı ve oğlunun yerine Tanrı'ya koçu kurban sundu. Bu olay bir örnek ve resim olduğu için çok önemlidir. Tanrı İbrahim'i denedi ama oğlunu İshak'ı öldürmezdi. Aynı biçimde Tanrı bizi hayvanları ve ya da çocuklarımızı kurban etmemizi istemedi. Ne var ki bu olayla, aracılığıyla Tanrı'nın nasıl kendisi olduğunu gerçek Tanrı'nın kuzusu, yani İsa Mesih'i kurban olarak öldüreceğini gösterdi. Fakat o çarmıhta İbrahim'in ölümünün aksine Tanrı İsa'ya esirgemedi. Kutsal kitap diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. İsa Mesih dünyaya geldiği zaman Yahya peygamber İsa ile ilgili işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dedi. Aslında İsa Mesih hayata boyunca hiç günah işlemedi ve kuzusuz mükemmel olduğu için kutsal kurban oldu. Tanrı dünyaya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Rab İsa'yı bizim için kurban olarak öldürdü ve bu şekilde yerimize ceza aldı. Çarmıhta İsa Mesih yalnız bedensel olarak değil, ruhsal olarak da çok acı çekti. İsa günahlarımız, suçlarımız, utançlarımız, korkularımız, lanetlerimizin hepsini kendisine alıp yükledi. Ne kadar ağır ve kötü bir yük ki. O anda çarmıhta Baba Tanrı'nın değerli oğlu İsa'dan yüzünü çevirmek zorunda kaldı. Çünkü dünyanın çirkinliği, pisliği, kötülüğü İsa'nın üzerindeydi. Düşünün, o ana kadar İsa'nın babasıyla olan mükemmel ilişkiye hiç gölge düşmedi. O ana kadar bu kuzusuz ilişkiden hiç ayrılma olmadı. İncil'den okuyalım. Markos'tan. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'te İsa yüksek sesle Elohi, Elohi, lema sabaktani, yani Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırdı. Ama ondan sonra İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. İsa'nın karşısında duran yüzbaşı, onun bu şekilde son nefesini verdiğini görünce, bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu, dedi. O anda İsa günahlarımız için ilk defa Tanrı'dan ayrıldı. Bu yüzden İsa, Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırdı. Hamdolsun, öldükten üç gün sonra İsa dirildi, şeytanı yendi. Gerçekten bu harika bir haber. Mesih İsa'ya iman edersek günahlarımız bağışlanacak, kurtulacağız ve biz sonsuz yaşama kavuşacağız. Önemli şey şu, her birimiz bu müjdeyi benimseyip kabul etmeliyiz. Ben gençken, 9 Haziran 1973'te bu habere iman edip İsa'yı kurtarıcı ve Rab olarak kabul ettim. Ne kadar güzel bir gündü. Ve o günden beri Rab'in yolunda yürüyorum. İsa Mesih benim her şeyim. Ne kadar güzel kurtarıcım mı, dostumu, kralımı, Rab'imi tanıyorum. Aşkımı. Sen de Rab'imi tanıyabilirsin. Şimdi biz bir mola alıyoruz. Sonra küçük gruplarda sorular sorma ve tartışma zamanına geliyoruz. Tartışma zamanından sonra Rab İsa'yı kabul etmek istersen ya da başka bir şey için dua etmek istersen buraya gel, senin için dua etmek istiyoruz. Amin.